İyi akşamlar. 10 Mayıs 2024 Cuma saat 19. Navana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmıyoruz. Şaşırma yeteneğimizi kaybediyoruz yavaş yavaş. Buna da üzülüyorum. Her neyse haberlere girelim. Neye şaşırdık mı, neye şaşırmadık mı bir göreceğiz. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa ısrarı.
Siyaset kurumunun ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz.
Muhataplarımızla konuşuruz, isteklerimizi söyleriz, makamlara saygısızlık etmeyiz ama mücadeleyi de sonuna kadar yapacağız.
Yeni anayasanın ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracaktır.
Muhalefet yeni anayasadan önce ekonomik ve sosyal sorunlar çözüme kavuşturulsun, mevcut anayasaya uyulsun derken Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyi gerekçe göstererek yapılan itirazı doğru bulmuyoruz dedi. Siyasetteki yumuşamanın yeni anayasa için bir fırsat olduğunu söyledi.
Siyasetteki yumuşamayla birlikte farklı siyasi partiler arasındaki İstişari görüşmelerin yoğunlaşması önemli bir fırsat teşkil ediyor.
Birileri gündemi bambaşka yerlere sıkıştırmak istiyorlar. Bu vatandaşın gündeminde ne varsa benim gündemimde o var.
Milletimizin beklentileri çerçevesinde üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz.
Türkiye'nin yıkıcı sorunlarını unutturmaya çalışarak sıradan tartışmalar yaratmak isteyenlerin de oyununa düşmeyeceğimi ifade ediyorum.
İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu memleketi Ordu'dan verdiği yeni anayasa mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın 156. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Uşak ve Kütahya'daydı. Seçim sonrası hem Erdoğan hem Bahçeli ile buluşmasında yeni anayasa masadaydı. Ama Özel önceliğin ekonomi, asgari ücretliler ve emeklilerin durumu olduğunun altını bir kez daha çizdi.
Emekliyi perişan eden bu maaşa Cumhurbaşkanımızla da konuşurken söyledim, Devlet Bey'e de söyledim, görüştüğüm bütün siyasilere söylüyorum. Bu işin siyaseti yok kardeşim.
Türk siyasetinin bu fırsatı milletimiz ve demokrasimiz adına kalıcı bir kazanca dönüştürmesini ümit ediyoruz.
Cumhurbaşkanı yumuşama dönemi diyerek yeni anayasa yapılmasına fırsat diyor. Ama muhalefetin duruşunda bir değişim yok. Muhalefet yeni anayasa başlığı açıldığında ülkenin sorunlarını, ekonomik sıkıntıları gündeme getiriyor. Siyasette yeni anayasa tartışması sürerken Erdoğan ve Bahçeli de 2 hafta içinde ikinci kez bir araya geldi. Erdoğan'la Bahçeli 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 Nisan'da bir araya gelmişlerdi. Erdoğan'ın duyurulan programında Bahçeli görüşmesi yer almıyordu. 11 gün arayla gerçekleşen Beştepe'deki buluşmada Cumhur İttifakı ortaklarının gündeminde de yeni anayasa öncelikli başlıktı.
İşte amaç ne olursa olsun, amaçlarla ilgili pek çok şey söyleniyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmak için bir fırsat yaratması kendine, bunu istediği için gündeme getirdiği filan söyleniyor. Amaç ne olursa olsun. Siyasette böyle şeyler var. Fakat anayasa böyle yapılmaz. Yine bir hata yapıyorlar. Anayasa böyle yapılmaz. Yaptıkları her kapsamlı değişiklik sonra yeni değişiklikler gerektiriyor. Bakın koca bir sistem türettiler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ne hale geldik? Dışarıdaki sıkıntıların neredeyse tamamının sebebi budur. Dolayısıyla yine sonradan değişilmesi gerekilecek, yine sorunlar yaratacak bir girişimde bulunuyorlar. Çünkü anayasa böyle yapılmaz. Anayasa böyle yapılmaz. Bunun için de şimdi burada uzun uzun bu yayını bir anayasa dersine falan dönüştürmek istemiyorum. Ta Gian Vincenzo Gravina'dan efendim Michel Foucault'a kadar yahut yani bunları okusunlar önce bir baksınlar. Justinian'a kadar, Fatih'e kadar. Bir baksınlar nasıl bir şeymiş bu. Jacques Cayoz'a kadar. Önce hukuk felsefesinden başlamalılar. Evet. Sinan Ateş cinayeti, suikasti, iddianameye girmeyen kritik ifade.
Evet. sanki çok basit bir cinayet alacak verecek kavgası gibi bir iddianame var ortada.
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş kime ait araştırılsın demişti. Tetikçinin Ankara'dan İstanbul'a kaçırıldığı 06AT5021 plakalı aracın Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a tahsis edilmesinin ortaya çıkması tartışılıyor. Ve tutuklu bulunan avukat Serdar Öktem'in kullandığı iddia edilen 06DB7018 plakalı aracın Ülke Ocakları önündeki görüntüsü. Cinayetten sonra plaka tanıma sistemine takılan 06DB7018 plakalı aracın da tetikçiyi Ankara'dan İstanbul'a götüren 06AT5021 plakalı aracın da kimin adına kayıtlı olduğu iddianamede yok. Ama her iki araç da Ülke Ocakları Genel Merkezi'nin önünde görülüyor. Aracı Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın programlarında kullandığı ortaya çıkmıştı.
Ellerinde binlerce ülkücü şehidimizin kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz, kımıldamayacaktır.
Benim ifademde de vardı siyasi isimler. Benim ifadem iddianamede yok. Da başka ifade veren arkadaşların ifadeleri de yine aynı şekilde iddianameye eklenmemiş.
Ayşe Ateş'in ifadesi iddianameye girmemişti. İddianamede yer almayan bir ifadede Sinan Ateş'in arkadaşı Bursa Eski Ülke Ocakları Başkanı Cahit Özdemir'e ait. Ateş'le diyaloğu olduğu için görevden alındığını söylemişti Özdemir. Ateş'in beni öldürecekler dediğini anlatmıştı.
Ateş beni arayarak Çağrı Ünel'e saldırı yapıldığını, bana da saldırı olacağını, dikkatli olmam gerektiğini, kendisine de Ankara'da saldırı yapılarak öldüreceğini belirtti.
Özdemir'in iddianameye girmeyen ifadesinde siyasi isimler de var. Ateş'in bir internet sitesi üzerinden hedef gösterildiğini anlatırken de o isimleri dillendirmişti.
Orhun Haber'in sahibinin Ahmet Yiğit Yıldırım olduğunu, yöneticisinin de İlyar yardımcısı olan Kadir Ensar Ejder olduğunu, sitede ve sosyal medyadaki saldırıların arkasında bu şahısların olduğunu söyledi. Tolga Demirbaş'ın Haluk Türk isimli arkadaşına gelerek Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından gönderildiğini aktardı.
İddianamede eski Ülke Ocakları yöneticisi Tolga Demirbaş azmettirici olarak geçiyor ama Tolga Demirbaş'ın cinayet gecesi, dönemin MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınması iddianamede yer almadı. MHP'den davamıza sataşıyor, dava arkadaşlarımıza musallat oluyorlar, dimdik duracağız açıklaması geldi.
Çok ilginç gelişmelere gebe bu dava dosyası. Bakalım kimler neler görüşüyor, ne tür fikir alışverişlerinde bulunuyorlar, göreceğiz, anlayacağız. Şimdi siyaset dünyasından biraz hayata dönelim. Öğretmenler hem acı içindeler, özel okul öğretmenleri de, devlet okulu öğretmenleri de, hem geçinemiyorlar, ücretli öğretmenler de, atanmayanlar da ve öğretmenler iş bıraktı.
Kalin kaza yeğin, öğretmene sahip çık.
Öğretmen öldürüldü. Söz bitti. Şiddetin, cinayetin tek bir faili olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.
Ucu bucağı görünmeyen bir kortej. Binlerce eğitim neferinin şiddete karşı bir araya geldiği eylem. Kortejin başı meclise ulaştığında sonu bakanlık önüne kadar uzandı.
81 ilde şiddeti protesto eden öğretmenler bugün iş bırakıyor. O adreslerden biri de Ankara. Binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandı. Ellerinde pankart, dillerinde sloganlarla meclise yürüyorlar.
Susma, aykırı, şiddete hayır.
İstanbul'da özel bir okulda disiplinsizlik nedeniyle iki defa okul değiştirmek zorunda kalan 17 yaşındaki öğrenci, aldığı cezalardan sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurdu. Okul müdürü cinayeti öğretmenleri ayağa kaldırdı.
Birleşe, birleşe, kazanacağız.
Yalvarmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Andolsun ki ders vereceğiz, ders vereceğiz, ders vereceğiz.
Bakın ben 38 yıllık öğretmenim. Hakkını bugün savunmayan yarın hiçbir zaman konuşamaz diyorum. Elbette haksızlık yaptığımızda bize karşı gelsinler. Bunun ama hukuksal yolları var. Bunun karşılığı şiddet değil.
Biz ne yapalım? Okula çelik yelekle mi gidelim? Artık seni İstifaya davet ediyorum.
Çelik yelekle boyalı önlükleriyle 5 eğitim sendikası 81 ilde alana çıktı. İstanbul'da da binlerce öğretmen meydanlardaydı.
Öğretmenler bugün sınıfta öğrencileriyle değil, iş bıraktılar. Öğretmenlere karşı şiddetin son bulması çağrısıyla İstanbul'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeler.
Bugün okuldan girerken bize herhangi bir velimiz saldırır mı? Okula girerken korku yaşamak istemiyoruz.
Öğretmen burada, bakan nerede?
okullara giren çıkan belli değil. Güvenlikler sağlanamıyor. Okullarda biz profesyonel güvenlik istiyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın plansızlığı nedeniyle okullarımızdaki güvenlik açığının faturasını canımızla mı ödeyelim?
Biz çocuklarımızın artık sınıflarda yerini bile değiştiremiyoruz. Ödev yapmayan bir öğrenciye neden ödev yapmadın diyemiyoruz.
...81 ilde iş bırakan öğretmenler sadece şiddet yasası için değil... ...Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adını taşıyan müfredata da tepki gösterdi bir kez daha.
Eğer gerçekten 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız... ...çocuklarımızı demokratik değerler etrafında yetişmesinin çabası içinde olun.
Öğretmen burada, bakan nerede?
Bakan nerede? Eğitime bakan var mı? Eğitime bakan yok. Tabii şaşırmadık. Sorumluluk üstlenmeleri gereken, gerçekten memleketin, milletin, insanının sorunlarını çözmeleri gereken yerlerde yoklar. Başka şeyler peşindeler. Anayasa, müfredat. İçinde bu memleket insanı yok. Adalet yok. Efendim, Atatürk yok. Ama türlü tuhaf laf var. Şimdi ona da girmeyeceğim. Şimdi öğretmenler... haykırıyor. Sorunlarını dile getirmeye çalışıyorlar. Yine bir kere mesela bakın bir izleyicimiz Selçuk Bey emekli öğretmenleri de unutmayın lütfen demiş. Peki aynı gün ne yaşanıyor? Okulu basan saldırgan veli ortalığı birbirine kattı, sonra da serbest.
Öfkeli adımlarla okula girdi, kadın güvenlik görevlisi, öğretmenler ve okul müdürüne saldırdı. Bir öğretmenin vahşice katledilmesinin ardından öğretmenler okullarda can güvenliklerin sağlanmasını beklerken önüne çıkan tüm eğitimcilere saldıran veli serbest bırakıldı. İstanbul Maltepe'de bir ilkokulda gezi düzenlenmişti öğrenciler için. Saat 17'de veli DT, öğrencim eve gelmedi diyerek okula gitti. Güvenlik kameralarını izlemek istedi. Görüntülerin izlenmesine izin verilmeyince önce güvenlik görevlisine saldırdı. Ardından okul müdürü ve öğretmenlere. Okul müdürü ve yanındakiler kendilerini odaya kilitledi ama veli DT'yi durdurmaya yetmedi. Önce kapıyı kırmak için uçan tekme attı. İşe yaramayınca sınıftan aldığı sandalyeyle kırmaya çalıştı kapıyı. Çevresindekilere yönelik saldırılarıysa hiç durmadı. Saldırgan DT kapıyı kıramayınca dışarıdan getirdiği bir taşla da defalarca vurdu kapıya. Diğer velilerin sakinleştirmekte güçlük çektiği veli polis tarafından gözaltına alındı. Merak ettiği 9 yaşındaki kızınınsa o öğretmenlerine saldırırken evine gittiği öğrenildi. Veli DT sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.
Şimdi yasaları yapıyorsunuz, uygulayabiliyor musunuz? Yok. Uygulanamayan yasadan daha tehlikeli, oyalayıcı bir şey yoktur. Bir defa. Üstüne de yeni yasalar yapmaya kalkıyorsunuz. Yamalı bohça gibi. Şimdi bu veli serbest, yaptıklarını gördünüz. Orası bir okul. Ha serbest mi değil filan. O bunda burasında değilim. Bir kopukluk var. Polis işini yapıyor, yapmaya çalışıyor. Sonrasında başka bir şey oluyor, başka bir süreç gelişiyor filan. Bunları düşünmek zorunda bu iktidar. Onların temel görevi bu hükümetin. Temel görevi bu. Bunlarla uğraşmıyor. Başka şeylerle uğraşıyorlar. Çünkü yetersizler. Öyle bir mesele var. Yetersizler ve ülkeyi, kurumları yıpratmaya devam ediyorlar. Kurum derken öğretmenlik de bir kurum. Öğretmenlik de bir kurum ve bu ülkeyi baştan yaratanlar arasındalar. Bir kurum. Yıprattıkları için başlarına da bunlar geliyor. Öğretmenlerin. Düşünmüyorlar ama. Peki başka... Başka bir kurum daha söyleyeyim size. Sağlıkçılar, hekimler, hemşireler, buyurun. Hemşireler de eylemde.
İnsanlığa hizmet eden hemşirelerimiz. Dünya Hemşireler Gününüz kutlu olsun. Emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz?
Tabii ki alamıyoruz. Bir kağıt toplayan arkadaş bile hani bizden daha çok kazandığını biliyoruz.
Hemşire arkadaşlarımızın aldığı teşvik ve destek ödemeleri bir simit satıcısının bile almış olduğu ücretten daha az.
42 milyon maaş alıyorum. 30 yıldır çalışıyorum. Şu anda emekli olursam 20 bin maaş alacağım.
30 yıllık bir hemşirenin aldığı maaş yoksulluk sınırının, emekli olduğunda eline geçecek ücretse açlık sınırının altında. Ağır çalışma koşulları, uzun gece nöbetleriyle yıllar içinde çabuk yıpranıyorlar ama emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Daha iyi maaş ve çalışma koşulları için hemşireler eylem yaptı.
Temel maaşımız sürekli düşük gösteriliyor. Bazı arkadaşlarımız izin bile kullanmıyor. Teşvik ödemesi, taban ek ödeme düşmesin, kesilmesin diye.
Aldığımız temel ücret belli. Emekliliği düşünemiyoruz en önemlisi.
Teşvik ödenek olarak ne alıyorsunuz?
2800 civarında bir rakam gelmişti.
Aylık.
Aylık. Aynı zamanda herhangi bir izne çıktığımız zaman o rakam zaten düşüyor.
Hemşirelerin en büyük sıkıntılarından biri de teşvik ve taban ek ödemelerinin maaşlarına, dolayısıyla emekliliklerine yansımıyor olması. O ödemelerin karşılığı bir simitçinin günlük ve aylık kazancının çok çok altında kalıyor.
Simit 10 lira.
Günde kaç simit satıyorsunuz?
Günde 300-350. Emekli maaşıma bir katkı olarak idare ediyoruz. Sadece simit satmayla ev geçindirmek zor.
Şaban Can 18 yıldır İstanbul'da bir eğitim ve araştırma hastanesinin önünde simit satarak geçimini sağlıyor. Simit başına 4,5 lira kazanıyor. Ve bir aile hekimliğinde çalışan bir hemşire ise teşvik artı destek ödemesi olarak hasta başına 1 lira 4 kuruş alıyor.
Bir aile hekimimiz 65-66 hastaya günde hizmet veriyor.
66 simit satan simitçinin toplam karı 297 TL iken 66 hastaya bakan hemşire arkadaşımız 92 TL alıyor. Bir simitçinin bir simiti satarak elde etmiş olduğu 4,5 TL karı bir sağlık emekçisi 3 hastaya bakarak kazanıyor.
Hemşireler 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü buruk kutladı. Yurt dışına göçün önlenmesi ve daha verimli hizmet verebilmeleri için taleplerinin karşılanmasını istediler.
İş yükümüzün azaltılması için atama bekleyen on binlerce hemşire kadrolu istihdam edilmeli. Çalışanlar arasında ücret adaletsizliğini derinleştiren teşvik ödemesi gibi performansa dayalı parça parça ücretler kaldırılmalıdır.
Daha iyi şartlarda çalışmak istiyoruz. Daha yaşanabilir bir maaş almak istiyoruz.
Önce aslında itibar iyileştirmesi istiyoruz. Sonra tabii ekonomik koşulların düzelmesi lazım. Şiddetin, mobbingin ortadan kaldırılması gerekiyor.
Evet, bütün bunlara bu ülkenin çok parası var aslında. Bugünkünden en az 3 kat daha milli geliri ve her birimizin hanesine giren gelir yüksek olmalıydı. Doğru dürüst yönetilseydi. Ama işte insanlarımıza yetişemiyoruz. Başka yabancılar geliyor sağdan soldan. Biz onlara kendileri ifade ettiği için söylüyorum işte. 30-40 milyar dolar falan para harcıyormuşuz. Bu arada da tabii para bitti. Kötü yönetildiği için ekonomi bitti para. Para arıyorlar, bulacaklar. Herkesin sırtına yükler, vergi yükleri, dolaylı vergiler. O da adaletli değil. Enflasyon vergisi, en sinsi vergi. Ki şimdi bir de rekor şey yapacak, Mayıs'ta zirveye çıkacak diyorlar, kendileri açıklıyorlar. Sonra düşecekmiş. Ve bir de tasarruf edeceklermiş. Ne zaman? Pazartesi açıklayacaklarmış, Temmuz'da başlayacaklarmış. Ya niye bugüne kadar başlamadınız ki siz buna? Tasarruf masalları.
Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacağız.
Mehmet Şimşek çıkmış kemer sıkmaktan bahsediyor. Tasarruftan bahsediyor. Acı reçeteden bahsediyor. Ey Mehmet Şimşek, bizim penceremizden çekil. Zenginlerimizde. Yoksulun gırtlağına çökmenin zamanı bitti. Sonuna geldik.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarrufa başlıyoruz dediği saatlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel tasarrufu vatandaş yapıyor diyerek Şimşek'e yüklendi. Muhalefetin iktidardan beklediği kamuda tasarrufun detaylarını vermedi ama tarih verdi Şimşek.
Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız. Bu ilk, bu son olmayacak. Buna benzer harıl harıl yoğun bir şekilde yaptığımız çalışmalar var.
Koruma sayınızla da ilgili bazı iddialar var. Evet. Koruma sayınız 6'ya çıktı mı efendim? Bazı gazetelerde koruma sayınız artırıldığına yönelik iddialar vardı.
buyurun.
En azından kısa bir açıklama alabilirsek efendim sizden.
Kamuda tasarruf beklenirken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koruma sayısının 6'ya çıktığı iddia edildi. Eski başkanlar Ali Bardakoğlu'nun 1, Mehmet Görmez'in 2 koruması bulunuyordu. Erbaş daha önce araç sayısına ilişkin soruyu yanıtsız bırakmıştı. Şimdi de koruma sayısına ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.
Koruma sayınızla da ilgili bazı iddialar var. Evet. Koruma sayınız 6'ya çıktı mı efendim?
Gençlerimizi seviyoruz.
Son günlerde makam araçlarıyla gündeme gelen Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı bu kez koruma sayısının artırıldığına yönelik iddialar var ama o iddialara yanıt vermedi.
Ali Erbaş'ın uzun yolda kullanıyorum diyerek kiraladığı lüks makam aracı gündem olmuştu. Ankara'daki programına başka bir makam aracıyla geldi. İstanbul'daysa TOG marka aracı kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tasarrufa başlıyoruz derken bakanlığındaki araç artışını itiraf etti.
Bizim bakanlığa özel 3 hafta kadar önce kamudaki araçlarla ilgili normalde rutin 3 yılda bir kiralama yöntemi olur. Yeni dönem rakamlarının 3 kata yakın arttığını gördük. İptal ettik. 17 TOG arabamızdan aldık. Bakanlıkta artık TOG arabası kullanacak.
Orman Genel Müdürü Bekir Karaca Bey itibardan tasarruf edilmez mantığıyla başka şeyler yaptı. 4 tane lüks makam aracı var. Kendisine tahsisli yerli ve milli araç bir tanesi. Yine lüks araçlar.
İlker Karagöz'de Çalar Saat programına katılan Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, son yıllarda yangınlarla mücadelede geç kalındı eleştirilerinin yöneltildiği Orman Genel Müdürü'nün araç sayısını verdi. Yangınlara müdahale eden ormancılar gibi mesai aldığını söyledi.
Sayın Bekir Karaca Bey 90 saat üzerinden mesai alıyor. Aylık 4500 lira. Belki tek maaşlı bir orman emekçisi için 4500 lira çok büyük bir paradır. Bakın birinci sırada kendisi yazıldı.
Kamuda tasarruf konuşulurken kurumların başındaki isimlerin kullandığı lüks araçlar, bakanlıkların hizmet verdiği kiralık binalar. Mehmet Şimşek tasarruf paketini açıklayacağız diyor. Paketin detayları merak konusu.
Şimdi efendim bir mesaj okuyor. Ay tamam. Arkadaşlar şimdi bir görüntü var. Daha önce altını çizmiştim. Onu bir daha verelim. Tasarruftan bahsediliyor ya. Şu gördüğünüz görüntü, şu biraz önce gördüğünüz görüntü var ya, oradan yoldan böyle geliyor bu. Bir israf seli o sizin vergilerinizle. Bu israf İtibardan tasarruf olmaz üzerinden. Bunlar hepsi israf seli. Kamuda tasarruf diyorlar ya. Bakın bu görüntüler hiç değişmiyor. Dünyanın da hiçbir yerinde yoktur. Şu araçların alındığı falan ülkelerde böyle şey olmaz. Bu araçların alındığı ülkelerde böyle şey olmaz. Göremezsiniz. Bakın bu. İsraf seli. Geliyor. Bu da bir çeşit afet işte. Evet efendim. Ha tabii oradan tasarruf şu bu bir şeyler masallar. Asıl tasarrufu bu ülkenin dar gelirlisine, emeklisine yaptığı. Ya bir de bir şey de şimdi aklıma geldi. Anladık. Diyanet İşleri Başkanı korunuyor. Tamam. Bu koruma işleriyle ilgilenen, uğraşan, vatan millet için uğraşan. Zor şartlarda bir de ikinci şark hizmeti söz veriliyor, değiştirilmiyor polisler, askerler filan. Talepleri var, bakılmıyor. Askerlik borçlanması, asker ve polislerin. Emekli askerlere, polislere verilen seyyanen, emekli polislere verilen seyyanen zam sözü. Ya bunları niye yapmıyorsunuz? Bu kadar, bu insanlar bu şeylerle uğraşıyor. Hadi geçtim konuyu yani. Şu kadar koruma, bu kadar koruma. Sizinle uğraşıyorlar hiç ama orada değilsiniz. Hiç bakmıyorsunuz yani. İlgilenmiyorsunuz. Evet efendim, şimdi geldik. Bu işler böyle sürerken bir yandan da memleketin ekonomisiyle ilgili model bu işte. Para parayı çekiyor, zengine daha çok para veriyorlar.
Paranız ne kadar küçükse veya ne kadar büyükse faiz oranı da ona göre değişiyor. 200 bin TL'niz var diyelim ki, aradınız bankayı.
Ben mevduat faiz oranlarını öğrenecektim bankanızın. 200 bin liranın yıllık mevduat faiz oranını öğrenmek istiyorum.
365 gün için %40 olarak görüntülüyorum.
Eğer ki sizin paranız 1 milyon TL'nin üzerinde bir paraysa o zaman faiz oranı da artıyor.
2 milyon liranın yıllık mevduat faiz oranını öğrenmek istiyorum bankanızdan. Yıllık
5 milyona kadar vadeli hesaplanan için %55 oranında faiz oranı var.
200 bin liraya %40,
2 milyon liraya %55 mevduat faizi veriyor bankalar. Yani parası olan çok daha fazla tasarruf şansı buluyor. Yüksek mevduatla düşük mevduat arasındaki fark 20 puana dayandı.
Hiçbir zaman aradaki makas bu kadar açık olmamıştı. 1 milyon TL'nin altında bir paranız varsa %35-40 bandında bir faizden istifade ediyorsunuz. Fakat eğer ki mevduat büyüklüğünüz 1 milyonun üzerindeyse istifade ettiğiniz faiz oranı %55 hatta %60'a kadar dayanıyor.
Daha çok mevduat olan daha çok faiz alıyor. Böylelikle daha fazla gelir ediyor. Gelir paylaşımında eşitsizlik olduğunu düşünüyorum.
Son dönemde Merkez Bankası politika faiz oranlarını artırınca bankaların müşterilerine uyguladığı mevduat faiz oranları da aynı doğrultuda yükseldi. Bu çok parası olan için daha büyük tasarruf şansı getirse de az parası olan ya da tasarruf edecek gücü olmayan kesim için kayıp anlamına geliyor.
1 milyon TL'den daha fazla nakit parası olan bir kişinin istifade ettiği faiz oranı %55-60. Bu ne anlama geliyor? Bir zengin kişi enflasyona karşı korunuyor, yer yer de reel getiri elde edebiliyor. Küçük tasarruf sahibine geldiğimiz zaman enflasyon karşısında tasarrufu eriyor. Param eriyecek de hiç değilse biraz korusun diyor. Türkiye'de %70'in üzerindeki insanların hiç tasarrufu yok. Bu ne demek? İlave bir gideri olduğu zaman borçlanmak zorunda insanlar. Bu kişiler enflasyon karşısında ezim ezim eziliyorlar.
Zaten 1 milyonun üstünde parası olan kişi rahat yaşıyor demektir mevduat olarak baktığında. Parası olana iyi bir sistem, olmayana da hadi sen de idare et işte buralarda denen bir şey.
En çok da dar gelirli, başta da asgari ücretli ve emekli eziliyor enflasyon karşısında. Onlar tasarruf bir yana ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor kara kara.
Zengin hızla zenginleşiyor ya da herhangi bir zarar görmüyor enflasyondan. Gariban, yoksul ise tümüyle enflasyon karşısında korumasız, enflasyon dayağını en çok bu kesimler yiyor.
Olan bize oluyor zaten. Emekliye, orta direkt yok tabii. Az olan zaten az diye dibe vuracak. Zengin de katlansın. Bu kadar adaletsiz olamaz ya.
Olur teyzem, olur. Bu kadar adaletsiz olur. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ama bu şaşırmayla ilgili, bakın sandığınızdan daha mühim bir şey bu. Şaşırma konusu. Kıymetli bir felsefeci, bir yazar diyor ki, ben her zaman kendimi ve insanları şaşırtırım. Çünkü hayatı yaşamaya değer kılacak bir tek şey vardır, o da budur. Geldik şimdi ikinci el pazarına.
20 liraya, 30 liraya, 10 liraya seç alayım.
Çocuğunuza mı bakıyordun?
Çocuğa bakıyoruz.
Ne bakıyorsun?
Tişört, şort, kıyafet.
Alıyoruz da oğlum için.
Oğlunuzu alıyorsun. Evet.
Başka yerde bulamayız çünkü bu fiyata. Burası gayet uygun. Gayet de mutlu oluyorum zaten her seferinde.
10 liraya aldı ikinci el gömlekle. Oğlunu sevindireceği için çok mutlu. Çocuklarına mağazadan kıyafet almaya gücü yetmeyen anne ve babaların, öğrencilerin, emeklilerin yani geçinemeyenlerin ortak adresi ikinci el pazarları.
Gerçekten zor. Hem ev kiraları olsun, her şey olsun anca yetiştirebiliyoruz zaten.
Termos aldık.
Termos.
Evet. İkinci el, evet.
Çocuğu aldınız sanırım.
Aynen.
Ne kadarmış?
30 lira. Vallahi normalden başka bir yerde sen 300-400 liranın aşağıda değil mi?
İşsizler, emekliler, öğrenciler burada pazarın en rağbet gören tezgahlarından biri burası. İkinci el ürünler 10 lira.
28 yaşındaki radyoloji teknikeri Tülay Onat da 10 liralık tezgahın başında. İşsiz ve mağazadan yeni kıyafet almaya bütçesi yetmiyor.
AVM'ye gitsen 300-400 liradan aşağı bir tişört yok. Buradan gelip bakıyoruz.
10 lira görüyorum.
Evet, doğru. Temizleri bulup yıkayıp giymeye çalışıyoruz bu şekilde. Radyoloji teknikeriyim ama işsizim. Torpilim olmadığından dolayı işsizim. Ankara'da bir dayım olmadığı için.
Öğrenciyiz abla.
Ne bakıyorsun?
Tişört bakıyoruz abla. Güzel bir şey bulabilirsek alacağız.
Kadıköy'de ikinci el pazarında öğrenciler de var. Mağazadan almaya güçleri yetmiyor. 150 liraya buradan tişört bakıyorlar.
Mağazaya gittim mi bir tane bir şey alacaksam buraya geldim mi 3-4 tane alıyorum mesela.
Çeşit çeşit.
Aynen öyle.
Nasıl fiyatlar?
20, 30, bazen 5.
eğer bulabiliyorsak.
Öğrenci misin?
Evet.
Birkaç parça kıyafet alıp pazardan dönen öğrenciler gibi emekliler de pazarın daimi müşterisi. 7 bin liralık yetim aileyle ayakta durmaya çalışan Hayriye Öğüt de o emeklilerden sadece biri.
Annem yetim aile alıyor. 7100. 100 liraya ayakkabı aldım.
100 lira.
Evet.
Emekliler burada. Emekliler her yerde. Nerede ucuz var, nerede market döküntüsü var. Hayat bu. O çantayı beğendim.
Şunu.
50 lira. Alamayız. İkinci el.
Emekli misiniz?
Evet, evet, emekliyim.
Yetiyor mu maaşınız efendim?
Hayır, yetmiyor.
İki tane tişört aldım.
Ne kadar mı?
30 lira dedi, 20'yi aldım.
O çok ucuz.
Ha, evet.
İkinci el mi?
İkinci aldım. Birinciyi nasıl alalım?
Burada 5 liraya 10 liraya kıyafet satıyorlar. Çok acı. Hükümet yetkilileri özellikle bu pazarı görmelerini istiyorum. İnsanlar çok perişan, hakikaten perişan. Hala 10 bin lirayla geçinin diyorlar. Hala bize aynı hikayeyi anlatıyorlar. Çok yazık. Bu vatandaş, bu millet bunu hak etmedi.
Evet, durum bu. Gerçekler bunlar. Aa, onlar oralara gitmez tabii. Bu arada tabii nasıl besleniyoruz? Giyinemediğimiz ortada da. Peki nasıl besleniyoruz? Beslenebiliyor muyuz? En pahalı hamburgeri biz yiyoruz.
Seviyoruz ve yiyoruz.
Çok fazla veriyoruz. Yani 300 lira, 400 lira ciddi rakamlar söz konusu. O yüzden ben de dışarıda yemek yerine evde yapmayı tercih ediyorum. Ne? Amerika'dan daha fazla. Amerika'da 5.35 iken Türkiye'de 5.58 mi öyle bir şeymiş galiba.
Amerika'da 5 dolar 35 sent, aynı hamburger Türkiye'de 5 dolar 57 sent. Yani Türkiye'de 179, Amerika'da 172 lira. Dünyanın en pahalı hamburgerlerinden biri Türkiye'de yeniyor. Türk lirasının döviz karşısında kaybına rağmen hamburgeri diğer ülkelerden daha pahalıya yemenin nedeni ise yüksek enflasyon. Fiyatlar turistler için bile dezavantajlı artık.
Turistler tabii ki de döviz açısından, Türkiye gelir açısından çok büyük fayda sağlıyorlar. Fakat yani Türkiye şartlarında kendi insanları bile bu kadar zorluk çekiyorken turistlerin bence birazcık sıkıntı çekmesi ikinci planda kalmalı yani.
Hamburgerin pahalılığı aslında turistlerden çok öğrencileri ve çalışanları daha fazla ilgilendiriyor. Dışarıda yiyebilecekleri yiyecekler kısıtlı. Hamburger en uygun fiyatlı gıdalar arasında yer alıyor ama o da pahalı. Üstelik dünyanın en pahalısı.
Burada çalıştığım için yani haftada iki kere yiyebiliyorum. Zam geldi onlara da.
Ne kadardı, ne kadar oldu?
180'di, 230 oldu diyebiliyorum en son. Türkiye'de her şey pahalı. Bir tek hamburger olmadığı için şaşırmıyorum artık.
Hamburger zincirinin Amerika'da 5,35 dolar olan büyük boy hamburgeri Türkiye'de 5,57 dolar. Kanada'da 5,17, Yunanistan'da 5,06 dolar. Aynı markanın aynı gramajdaki aynı ürününün karşılaştırılmasıyla ortaya çıkıyor hamburger endeksi. Endekse göre hamburgerin diğer ülkelere göre dolar bazında da pahalı olması turistler için de artık Türkiye'nin pahalı bir ülke olduğu anlamına geliyor.
Biz yerli olarak daha zorlanıyoruz bu ülkede. Artık 250-300 arası.
Öğrenciler genellikle fast food tarzı şeyler yiyor. Yani o yüzden öğrencilerin yediği bir şeyin bu kadar pahalı olması çok saçma.
Bir simit yesek mesela, simit bile 10 lira olmuş yani.
10 liraya simit mi kaldı?
Ha, 10 lira da olmuyor. Daha da pahalı oluyor bazı yerlerde.
Restoranlarda normal boy bir hamburger yemek en az 200-300 liradan başlıyor. Yani Türkiye'de bir turist için hamburger 6-7 dolar civarında. Bu yurt dışından gelen bir turist için hamburgeri yiyebileceği en yüksek rakamlardan biri demek.
Yaklaşık 300 TL falan civarları.
Nasıl bir rakam sizce?
Yani biraz yüksek ama vazgeçemiyoruz, yapacak bir şey yok. Bu üzücü bir durum açıkçası. Yani yetiştiremiyoruz her şeye. Ne yiyeceğe, ne kıyafete, ne eğitime hiçbir şekilde yetiştiremiyoruz. Bu da bizim için kötü. Gençler için kötü.
Doymuyorsun da. Yani 180-200 lira var ama doymuyorsun da.
Evde yaptığım hamburgerin fiyatıyla burası arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Yani maliyet açısından. De. Kalite olarak da çok fark ediyor. Fiyat olarak en aşağı 100-200 lira fark ediyor.
Evet. Efendim bir izleyicimiz diyor ki konuyla ilgili. Selçuk Bey, ülke gündeminde diziniz hala nasıl bir laf ettiyseniz diyor. Şimdi dün biliyorsunuz 200 bin tirol besleyeceğinize 200 bin sığır besleyin diyorum. Tirol hikayesinde klavye mücahitlerimiz var şu kadar diye açıklayan iktidarın kendisi. Ki bunlar bir de belli ki işe yaramıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta böyle haberler yansıdı basına, 14 tirol hesabını inceletmeye başlamış bunları. Kapatılmasını söylemiş. Eğer o haberler basında çıkanlar doğruysa, haklı. Doğru. Şimdi bu yaygaranın sebebi kötü söz söylemem falan değil. Kimseye kötü söz söylemedim. Hiç kimseye. Bir daha baksınlar orada söylediklerim. Arşivde kayıtlarda kederle tek ayağı üstünde dikiliyor, saygıyla. Kimseye kötü söz söylemedim, sığırlara da kötü söz söylemedim. Yapmaya çalıştığım şey şu, hayvancılığa dikkat etmek, hep bunu yapıyorum zaten. Hayvancılığa dikkat çekmek için ne kadar mühim olduğunu, gıda enflasyonunu düşürmek için ne kadar önemli olduğunu, dikkat çekmek için bir fırsat varmış. Dolayısıyla bu mesajı verebilecekleri bir fotoğraf olsaydı diyorum. Ha ama tabii bunlar, bu söz konusu işte yaygara yapanların çoğu kendilerinin lüzumsuz hale geleceğinden endişe ediyorlar. Konu bu. Dolayısıyla kötü söz falan yok. Ha bu arada şimdi lafı uzatmayacağım. Bir dakikada devam edeceğim ona. Selçuk Tepeli Oficial Instagram adresinde ve Twitter'da X'te de Öküz Kara Mehmet Paşa'dan bir anekdot paylaştım. Bayağı mani. Öküz Kara Mehmet Paşa. 1. Ahmet zamanının bir sadrazamıdır. Çok değerli bir devlet adamıdır. Bakın derim. Ha bir de böyle sığırtmaçlık bile bilmiş, yapmış filan insanlara böyle hayvanların itibarını koruyacakmış gibi bir çeşit hümanist trollük de yapmasın kimse bu arada. Sığırtmaçlık açın bakın. Evet efendim, şimdi neredeyiz? Nitelikli iş gücüne asgari ücret verilir mi?
İlk işe girişte maaş beklentileri.
Asgari ücretle ilk olarak başlarız herhalde.
Ortalama 20-25 bin lira. Asgari ücretin üstünde.
Asgari ücret yeterli mi?
Hayır değil. Ekonomiye göre çok düşük. 40 bin lira falan bekliyorum ben. Çok mu bekliyorum, az mı bekliyorum bilmiyorum ama onu alabileceğimden bile şüpheliyim.
Asgari ücretle başlıyor.
Uzmanlaştığında bu ne kadar açık?
35-40 arasında veya 50-55 arasında değişiyor işlere göre.
Başlangıç için asgari ücretin bir tık üzerinde yaklaşık 18-20 bin arası diyebiliriz. Sonrası için bu miktar 25-30 bin liralara, hatta 32-35 aralığına kadar çıkabiliyor.
Meslek lisesinden yeni mezunun ilk işe başladığında alacağı maaş asgari ücret. Eğer staj deneyimi varsa rakam 20 bin liraya kadar çıkıyor. Yaşam maliyetinin altında kalıyor. Yeni işe başlayanlar düşük maaş sıkıntısı yaşarken işverenin ise en büyük sıkıntısı kalifiye ara eleman.
En zorlandığımız şey üretecek personeli bulmak. Ara eleman sıkıntısını yaşıyoruz. Bir teknisyen aradığımız zaman kaynakçı, elektrikçi, tesisatçı, mekanikçi, kimya teknikeri, bunları bulmak çok zor.
Şu anda 100'ün üzerinde personelle çalışıyoruz ama bir o kadar daha olsa iş gücümüz var. Ama yetişmiş eleman sıkıntısı bize de büyük bir problem.
İki telli organize sanayi bölgesi mesleki ve teknik Anadolu Lisesi burası. Okul, sanayi, işbirliği kapsamında kariyer günleri düzenleniyor. Sanayiciler de okul bahçesinde. Öğrenciler onlara yaptıkları projeleri gösteriyor. İşverense aranan eleman açığını kapatmak için burada eleman arıyor.
Biz mezunlarımızın %83'e yakın bir oranını işe yerleştiriyoruz. Ama bu talebin belki %5'ini bile karşılamıyor. Buradaki işletmelerin tamamının teknik eleman ihtiyacı var. Üniversite mezunu ilanı verdiğinizde inanın bir işe 10 kişi talip olabilir. Ama bir makinacı, bir elektrikçi, bir otomotivci ilanı verdiğinizde 5-6 tane firmaya bir eleman yönlendirebiliyoruz biz. Kaynakçı bütün sanayide her yerde ihtiyaç olan bir sınıf ve bulunamıyor şu an. Biz de arıyoruz.
Ne kadar maaşları?
100 bin lira maaşla aranıyor ve bulunamıyor yani.
Meslek liselerinde verilen eğitim işverenin beklentisini karşılamıyor. 100 bin lira maaşla çalışacak kaynakçı bulamıyor işveren. Çünkü hem yetişmiş hem de tecrübeli eleman arıyor. Aradıkları kalifiye elemanlarsa yurt dışını tercih ediyor.
Daha önce hep mühendis doktorlardan bahsediliyordu ama olay bu boyutu çok geçti. Yurt dışına da bir göçü var. Meslek liselerinin kalitesini arttırmak, çok fazla sayıda olması ve içinin de doldurulması lazım.
Efendim bu arada tabii gündem buradan harlanıyor. Bir izleyicimiz de sen onlara kötü söz, kimseye kötü söz söylemedim diyorsun ama onlar sana sığır kötü sözmüş gibi kullanıp sana sığır diyenler var diyorlar. Efendim onun için de çok net konuşacağım. Şeref duyarım. İltifat kabul ederim. Evet efendim. Hakim ve savcının suça doymayan oğlu.
Babası emekli Cumhuriyet savcısı, annesi emekli hakim, kendisi ise tam bir suç makinesi. İddiaya göre 9 kez hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. Yani aldığı cezalar uygulanmadı. Görkem Sertaç Göçmen bu kez Sinop'ta suça karıştı. Yine cezası ertelendi. Türkiye Görkem Sertaç göçmen ismini İstanbul Bakırköy'de hakim savcı lojmanlarının camından çocuk parkına doğru pompalı tüfekli ateş açmasıyla duydu. Öncesinde de bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia ediliyordu. Bu kadarıyla kalmadı. Sokak ortasında kız arkadaşına şiddet uyguladı. Bu şiddete tepki gösteren insanların üzerine otomobilini sürdü, dehşet saçtı. Annesi hakim, babası savcı olan Görkem Sertaç göçmen insanların üzerine ateş açtığı olaydan beraat etti. Kalabalığın üzerine otomobil sürdüğü olaydaysa şikayetçiler sürpriz bir şekilde şikayetlerini geri çekti. Oğlunu savunmak için hakimlikten emekli olup avukat oldu annesi. Sosyal medyadan erkeğe psikolojik şiddete dur kampanyası bile yaptı. 6 kişiyi yaraladığı için 32 yıl hapis sistemiyle yargılandığı davada da 16 ay sonra serbest kaldı Görkem Sertaç göçmen. Suç dosyası kabarık olsa da hakkındaki davalarda hükmün açıklanması geri bırakıldığı için sicilinde suç kaydı da yoktu.
Hakimken ben böyle bir dosya önüme gelse nasıl karar verirdim? Hiç doğru olmaz bu konu hakkında konuşmak.
Üst üste yaşanan çok sayıda olaya rağmen Görkem Sertaç göçmen durdurulamadı. Son olarak Sinop Boyabat'ta tartıştığı bir tır şoförünü silahla tehdit ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. O ceza haksız tahrik indirimi uygulanarak 6 ay 22 güne düşürüldü. Görkem Sertaç göçmen son vukuatında da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Evet. Evet, bir kıymetli izleyicimiz diyor ki Diyanet İşleri Başkanı neden korkuyor da o kadar korumayla geziyor? Allah'tan korkması lazım bence demiş. Evet, bu konular beni aşar. Evet. Şimdi bakalım. Çok acayip bir rezidans hikayesi var. Bir izleyin bunu. Böyle kaç bina var.
Dışından bakınca yeni bir bina gibi görünüyor ama içini siz biliyorsunuz, bu bina nasıl bir bina?
Bu bina 30 yıldır burada ve 30 yıldır da Sarıyer halkı tarafından Sarıyer'in tabutu olarak bilinen bir bina olarak karşımıza duruyor.
Tabut olarak bilinen 27 katlı bina makyajla kusurları kapatılıp lüks otel yapılmak istendi. 34 yıldır çürümeye terk edilen kaba inşaatın güçlendirilmesi şartken hızla otele çevrilmesine belediye karşı çıktı izinsiz diyerek. Paslı demirlerin üzeri camla kaplanıp eriyen beton. Ona modern bir görüntü verilmeye çalışılan inşaat durduruldu.
Bir aslında suç anıtı diyebilirim bu bina için. Depremselliği hiçbir şekilde denetlenmemiş. Raporlara rağmen müteahhit firma tarafından herhangi bir yol izlenmemiş. Sadece muhtemelen iktidarda sırtını dayadıklarına güvenerek yürüdükleri bir örnek var karşımızda.
İstanbul Sarıyer Tarabya sırtlarında Boğaz manzaralı 27 katlı otelin yapımına 1989 yılında başlandı. 1995 yılında inşaat şirketi sahibinin bir başka şantiyede bir taşeron tarafından öldürülmesiyle inşaat tamamlanamadı.
2004 yılına geldiğimizde ise inşaat tamamen durmuş. Yani bu ölçekteki bir yapı için aslında çok uzun bir serüvenden bahsediyoruz. Yeraltı suları dersiniz, yağmur suları dersiniz, birçok alandan da sürekli beton su çekiyor.
İnşaatın yükseldiği alan yeşil alan kalması gereken sit alanıydı. İmar izni yoktu. Kaçaktı aslında. Yıllardır atıl kalıp eriyen betonu paslanan demirleriyle risk oldu İstanbul'a. Ormanların üzerine gölgesi düşen, her noktadan görünen bir tabut bina. Yıkılması beklenirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yol açmasıyla yine inşaat devam etti.
2019 yılında bir imar barışı başvurusu olmuş ve yeniden bir hareketlilik başlamış. 400 konutluk bir rezidans projesinden bahsediliyor. Oraya herhangi bir insanı sokmak gerçekten yani akıl almıyor.
İşte tüm bu kusur, eksiklik ve sorunlara rağmen şirket imar barışını gerekçe göstererek 34 yıl boyunca kaba inşaat halinde çürümeye terk edilen bu binayı otel ve rezidans yapmak istedi. Hatta öyle ki hızlıca hayalet görüntüsünü makyajlamaya başladı. Ta ki belediye müdahale edene kadar.
Bu binanın 2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi tarafından bir incelemesi yapılmış ve binanın güçlendirilmesi gerekiyor.
Güçlendirme yerine makyaj tercih edildi. Dayanıklılığı soru işareti 27 katlı binanın otele dönüştürülmesi için izni de yoktu. İlçe belediyesi idare mahkemesi kararıyla inşaatı durdurdu ve çürük betonu, paslı demiri gizleyen bölümleri yıkmaya başladı.
Ciddi anlamda bizim hem can güvenliğimizi tehdit eden bir yapı hem de normalde buranın kendi doğal bitki örtüsü vardı. Ciddi anlamda da bu yeşil alana zarar verdiğini görüyoruz.
Ya yeşilim mezar taşı gibi durmuyor mu o bina orada? Otobüs nehre uçtu.
Şoför panikledi, kontrolden çıkan otobüs 20'ye yakın yolcuyla nehre uçtu. Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde meydana geldi korkunç kaza. Belediye otobüsünün şoförü dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otobüs nehre yöneldi. Köprü üzerinde bir araca çarptı. Ardından parmaklıkları parçalayıp nehre düştü. Yolcular ve şoför aracı terk etmeye fırsat bulamadı. Saniyeler içinde batan otobüsün tavan kısmı su üstünde kaldı. Otobüse ilk ulaşan bir tekne oldu. Hemen sonra köprü üzerinde toplanan kalabalıktan bazı kişiler nehre atladı. Otobüse ulaşanlar suyla dolan araçtakileri kurtarmak için zamanla yarıştılar. Dakikalar sonra 9 kişiyi havalandırma kapağından kurtarmayı başardılar. Kazada şu ana kadar 3 kişinin öldüğü açıklandı. Hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan ikisinin durumu ise kritik. Kurtarılanlar arasında bulunan otobüs şoförü ise gözaltına alındı.
Efendim bu akşam biliyorsunuz orta sayfa akşamı. Konular hem ciddi hem de eğlenceli. Kaçırmayın diziden sonra orta sayfa akşamı unutmayın. Şimdi bir araya gidiyoruz, sonra 1 dakika bölümünde buradayız. 14 Mayıs Çiftçiler Günü. Bakalım meyve, sebze, börtü, böcek, ne bileyim, sığır, manda, onların yetiştiricileri, çiftçilerimiz, köylülerimiz bu klavye yaygaracılarına ne ders verecek? Evet, Gaddar yeni bölümüyle şimdi karşınızda, sonra orta sayfa var. Gülbin Tosun'u aptısını başarılar.